40. ayrım, sayfa 412. Moğollar dağılacak, biz dağıtmasak bile kendi içinden parçalanacak ve çoğunuz bunu göreceksiniz. Bu vasiyet gibi konuşmadan sonra diyecek bir şeyiniz yoksa işinizin başına gidebilirsiniz dedi. Dâiler kalkıp şeyhi selamlayarak çıkarken üzgün görünüyorlardı. Hülagu'nun ordusu yürüyen bir orman gibi batıya doğru ilerlerken Hürşahtan Han'a bir mektup geldi. Mektupta kendisine bir yıl mühlet verildiği takdirde kalelerin hepsini yıkıp huzuruna gelebileceğini söylüyordu. Han, onun oyalama siyaseti izlediğini anladığından teklifi reddedip yoluna devam etti. Kasran bölgesine geldiklerinde Ketboğa'ya Şahdis Kalesi'ni fethetme görevini verirken kendisi ileri harekata devam etti. Ketboğa bir günde kuşattığı kaleye ikinci gün yoğun mancınık atışları başlattı. Hitaylı ustaların yaptığı ve 2500 adım mesafeye kadar atış yapabilen çelik yaylı 20 mancınık, 20 yerden atış altına aldığı kaleyi akşama kadar dövdü. Akşam güneş batmaya yakın kalenin doğu ve kuzey kapıları mancınık atışlarından isabet alarak kırılınca askerler kılıçlarını çekerek içeri girdiler. Direnenleri öldürüp kaleyi ele geçirmeleri çok uzun sürmedi. Ketboğa, Şahdiz'in güvenliği için bölgedeki 4 kaleyi daha ele geçirip Han'a müjde gönderirken, Han'da burcu bulutlarla yarışan maymun dizi kuşatmıştı. Hürşah'ın Alamut'ta değil de maymun dizde olduğunu öğrenen Han, ona bir elçi göndererek gelip teslim olursa emanlı sayılacağını ve kendileri hakkında Cengiz yasası uygulanmayacağını söyledi. Hürşah, gelen elçilerle birlikte kendisine 300 asker ve oğlum dediği bir çocuğu rehin göndererek kaleyi yıkmayı kabul ettiğini ve kuşatmayı durdurmasını söyledi. Hülagu onun teklifini kabul edip Abbasabad'da konaklarken komutanları da aldıkları emir üzerine kuşatmayı durdurmuştu. Fakat Han'ın bazı şüpheleri vardı. Nedense kendisine gönderilen çocuğun onun çocuğu olmadığını düşünüyordu. Yine de şüphesini belli etmeyerek bir elçi ile birlikte çocuğu geri gönderip bunun yaşı küçük, daha aklı başında birini gönder deyince Hürşah bu kez kardeşi Şiranşah'ı gönderdi. Han da Abbasabad'dan kalkıp Kazbin'in doğusundaki Pişkil Dara'ya geldi. Şiranşah'ı burada kabul edip bir elçi ile birlikte tekrar geri gönderirken Hürşah'a 5 gün içinde teslim olmazsa kalesini sağlamlaştırıp savunmasını söyledi. Abbasabad'da 5 gün kalan Han, 5. gün kaleden haber gelmeyince kuşatmaya devam emrini verip kendi de karargahını Cemalabad'a nakletti. Bu arada ordugahta doğabilecek erzak sıkıntısını gidermek için Cürcan'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir alandan hanyarlığı ile un, erzak, ot ve zahire toplandı. Birkaç da gün sonra da Han, otağını Maymun Diz'in kuzeyindeki tepeye kurduktan sonra kalenin etrafını bizzat dolaşarak saldırılacak yerleri belirledi. Kale çok muhkemdi. Hürşah'ın babası Allahattin Muhammed zamanında yapılmıştı. Öylesine yüksek bir kaleydi ki kuşlar bile üzerinden uçamaz, yandan geçerlerdi. Bulutlu havalarda kalenin mazgalları göğün derinliklerinde kaybolurken kimileri bunu meleklerin inişi şeklinde yorumlardı. Han, Hürşah'ın kendisini oyalamak istediğini anlamış, kalenin düşürülmesine kesinlikle karar vermişti. Bütün cephe komutanlarına hazır olmaları için haber gönderirken tamamı Türklerden oluşan birlikleri de Sukuncak ve Tamgay Noyanların komutasında önce olarak gönderdi. Kendisi de onların peşinden yola çıktı. Dolambaçlı dağ yollarında ilerlerken önlerine bir koç çıktı. Yiğitler hünerlerini gösterip yaylarını çekerek koçu vurdular. Han bunu zafere işaret olarak yorumlayıp çok memnun oldu. O gün ve ertesi gün yol aldıktan sonra Talekan yaylalığına gelince Han, Kirman ve Yezd askerlerine Alah, Nişin ve Mansuriye kalelerinin kuşatılması emrini verip yoluna devam ederek Hazarcem geçidine geldiler. Burası Elbruz Dağları'nın en sarp ve aşılmaz geçidi olmasına rağmen aşıp Maymun Diz'e ulaştılar. Hemen dağın karşısındaki tepeler ele geçirilip Han'ın otağı oraya kuruldu. Buka Timur ve Köke İlgay sağdan, Balagay ve Tutar soldan, Ketboğa ise emrindeki kuvvetlerle merkezden ilerliyordu. Maymun Diz bir insan selinin ortasında kalmıştı. Kale çok müstahkemdi ama Moğol ordusu da sıradan devletlerin ordularından farklıydı. Her şeyden önce dünyanın en kalabalık ordusuydu. Ayrıca çok gelişmiş savaş araçlarına sahipti. Çeliğe su verme ve uzun menzilli yay yapmada en etkili ustalar Moğol ordusundaydı. Kullandıkları mancınıklar diğerlerine göre çok daha uzak menzilleri vurabiliyordu. Savaş için her şeyin tamam olduğunu gören Han sonunda saldırı emrini verdi. En önde mancınık birlikleri vardı. Uzun menzilli mancınıklar kaleye taş ve ateş yağdırıyorlardı. O gün akşama kadar kale dövüldükten sonra ertesi gün savaşın en zor kısmı başladı. Öncü birlikler uzun menzilli okların eşliğinde surlara merdiven dayayıp içeri girmek isterken kaledekiler de ok, mızrak ve kılıçla onlara engel olmaya çalışıyordu. Direnişçilerin okları düşmanın atış menziline ulaşamazken aşağıdan yukarı uçan on binlerce Moğol oku onlara göz açtırmıyordu. Bazen direnişçilerin yukarıdan yuvarladıkları taşlar merdiven birliğine çok kayıp verdiriyordu. Meydanda davul sesi, zurna sesi, at kişnemesi ve insan çığlığından başka bir şey duyulmuyordu. Kuşatmanın bir haftası olmuştu. Bir haftası dolmuştu. Tarafların kayıpları fazlaydı. Moğollar kalabalık oldukları için kayıpları savaşın gidişatını pek etkilemiyordu. Oysa direnişçilerin durumu hiç de iyi değildi. Sayılarının üçte birini kaybetmişlerdi. Ok ve erzakları az kalmıştı. Bu gidişle bir aydan fazla dayanamazlardı. Hürşah son durumu değerlendirmek için Kırklar Meclisi'ni Büyükhisar'da topladı. Herkes durumun kötüye gittiğinin farkındaydı ve akıllarına hiçbir kurtuluş şekli de gelmiyordu. Ne varsa yine şeyhten var diyerek umutla onun ne diyeceğini bekliyorlardı. Şeyh çevresinde halkı oluşturan yarenlerine belki de son kez bakarak ''Karakurum'dan bir haber alamadık, bunu hayra yoramıyorum. Bana öyle geliyor ki fedailerimiz görevlerini başaramayıp yakalanarak öldürüldüler. Han ölseydi bizim için iyi olacaktı ama ölmedi, yaşıyor. Bu da bize karşı düşmanlığının bilendiğini gösterir.'' Bunlar Nizari, İsmaili inancında olanların hepsini öldürmek istiyorlar. Eğer direnirsek onlara bu fırsatı vermiş oluruz. Biz de vermeyeceğiz. Kırklardan biri savaşa son mu veriyoruz diye sordu. Asla dedi şey. O zaman savaşacağız demektir. Bu da onlara istedikleri fırsatı vermek olur. Şeyh gözleriyle kırkları süzdü. Savaş demek barışın olmaması hali değildir. Öyle barış vardır ki düşmana hiçbir savaşın veremeyeceği kadar zarar verir. Bu nasıl olacak diye sordu kırklardan biri. Teslim olmayacağız ama olmuş gözükeceğiz. Bu arada tebliğ ve tanıtma işlemlerimiz de gizli olarak devam edecek. Kısacası teşkilatımız dağılmayacak ama dağılmış gibi görünecek. Şartlar bunu gerektiriyor. Bunu gerektiriyorsa gereği yapılmalıdır dedikten sonra Han'a bir elçi göndererek eman isteyip teslim olacaklarını bildirdi. Han onlara emanlarının kabul edildiğini, istedikleri eşyalarını alıp kale dışında toplanmalarını emretti. Direnişçilerin hepsi yükte hafif, pahada ağır eşyalarını alıp dışarı çıkınca Han askerlerine önce kaleyi yağmalayıp sonra da yıkmalarını söyledi. Kale yağmalandıktan sonra yıkım çalışmaları başladı. Hürşah Hülagu'nun huzuruna götürülürken bir ara Nasurettin ve ona söylediklerini hatırladı. Acaba teslim olsa mıydım diye kendi kendine sonra o günün koşullarında bir ümit ışığı varken teslim fikrinin doğru olmadığını düşünüp kendine hak verdi. Bir ara hayal dünyası genişleyip onu bulutlar arasından uçurarak Çarıkçı yaylasına götürdü. Cangül'ü gördü çadırının önünde. Gözleri mavinin, saçları sarının binbir rengiyle parlarken dudaklarındaki gizemli gülümsemesiyle ''Sözünü böyle mi tutacaktın?'' diyordu sanki. Yürürken hep bunları düşünüp durdu. Han'ın otağına gelmişlerdi. Selam verip içeri girdiğinde Han koltuğunda oturuyordu. ''Hoş geldin Rüknettin Hürşah!'' dedi gülümseyerek. ''Hoş bulduk hanım!'' diye karşılık verdi Hürşah saygılı bir dille. ''Beni yordun. Keşke bir elçi gönderdiğimde teslim olsaydın.'' ''Bağışlayın hanım, bu kadar güçlü olabileceğini tahmin edemedim.'' Bu sözlerin Han'ın hoşuna gittiği belli oluyordu. Ona uzun uzun baktıktan sonra ''Alamut'taki arkadaşlarına söyle kaleyi teslim etsinler, boşuna kan akmasın.'' dedi. ''Baş üstüne hanım.'' diyen şeyh bir manga Moğol askeriyle kaleden ayrılıp Alamut'a doğru yola çıktı. Şeyh düşünceli görünüyordu. Maymun dizde olduğu gibi oradaki arkadaşlarına her şeyi açıkça söyleyemezdi. Teşkilatlarını dağıtmamalarını, savaşı barış perdesi altında sürdüreceklerini söylemiş olsa beraberindeki askerlerin durumu Han'a söyleyeceklerini biliyordu. Bu da başlatmaya çalıştığı sessiz harbin daha başlamadan kaybedilmesi demekti. Ama şimdi Han'ın hoşuna gidecek şekilde konuşup esas düşüncesini sonradan bir haberciyle onlara bildirebilirdi. Kaleye varmaları çok zaman almadı. Hürşah içeri girerek arkadaşlarına teslim olmalarını gerektiğini söyleyince azımsanamayacak bir azınlık karşı çıkıp teslim olmayacaklarını söylediler. Bunun üzerine teslim olacaklar şeyhle beraber inerken kaledekiler orada kaldılar. Bunlar şeyhin bilemedikleri bir nedenden dolayı imami düşüncelerinin kaybolduğunu, ilahi nurun şeyhin büyük oğluna geçtiğini, ona biat edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Hürşah dönüp her şeyi Hülagu'ya anlattığında hanın suratı asıldı. Kendileri bilir diyerek bir tümen askeri maymun dizin yıkılması için bırakarak ordunun geri kalanına hareket emrini verdi. Ordu bütün ağırlığıyla yola koyuldu. O gün ve gece yol alıp ertesi gün sabah erkenden Rudbar'a geldiler. Hürşah'ın gözleri önünde Hasan Sabbah'ın türbesini yıkıp ileri harekatı sürdürerek Alamut'a geldiler. Bölge Ketbuğan'ın sorumluluğundaydı. Han bir ulak gönderip onu huzuruna çağırdı. Çok geçmeden huzura gelen Ketbuğa tok bir sesle ''Buyurun hanım, beni emretmişsiniz.'' dedi. Han sert bir sesle ''Git meşaleni al ve şu işi bitir.'' dedi. Hürşah'ın tünel işinden haberi yoktu. Bu nedenle ''Meşaleni al'' sözüyle hanın ne demek istediğini pek anlayamadı. Ketbuğa huzurdan ayrılığı epey olmuştu. Herkes atının üstünde gökleri delercesine yükselen Alamut'a bakıyordu. Hülagu beyaz atının üstünde dimdik duruyordu. Hürşah yanındaydı. Aniden inanılmaz bir şey oldu. Yerin derinliklerinden gelen bir uğultu duyuldu. Süvariler ürken atlarını zor zapt ettiler. Kuzey ve doğu kalelerinde şimşeği andıran bir kıvılcımla birlikte simsiyah bir duman, bulutları delip geçerken kulakları sağır eden korkunç bir patlama duyuldu ardından. Bir anda kalenin her tarafını siyah katranlı bir alev sardı. Patlamalar peş peşe devam ediyor, kalenin surları tahta kutular gibi sağa sola uçuşuyordu. Askerler ürken hayvanları zapt etmeye çalışırken dağda duman ve alevden görünmüyordu. Kale bu haliyle patlayan bir yanardağa benziyordu. Herkes atlarının üstünde saatlerce bir efsanenin yok oluşunu izledi. Hürşah suskundu. Böyle bir şey beklemiyordu. Fakat kendisini çabuk toparladı. Şaşkınlığı hüzne dönüşmüştü. Bunu fark eden Hülagu ona dönüp, ''Ne yazık ki savaşta böyle şeyler olur. İstemeden de olsa bazı güzellikler kaybolabilir.'' dedi anlamlı bir şekilde. Hürşah susup önüne bakarken han otağının karşı tepeye kurulmasını emretti. Bölgede 80'e yakın kale vardı ve bir süre burada kalmaları gerekiyordu. Hanın otağı kurulunca ilk işi durumu değerlendirmek için başta Ketboğa, Bukatimur, Köke İlgay, Balagay, Tutar, Sukuncak ve Tamgay olmak üzere 20 komutanını huzuruna davet etti. Beyaz keçiden yapılmış otağın tavanı üzerinde ay ve yıldızlar bulunan mavi bir atlasla kaplıydı. İçerisi en az 50 kişiyi alacak kadar genişti. Han kazandığı zaferin gururuyla değerli taşlarla süslü sedef kakmalı koltuğuna kurulmuş, komutanları ise karşısındaki oturaklarda yerlerini almışlardı. ''Değerli komutanlar'' diye söze başlayan han, muzaffer bir komutan edasıyla anlatmaya başladı. İnsanların yüreğine korku salan ve kimsenin düşüremeyeceğine inanılan Alamut sonunda düştü. Onu düşüren askerler olarak hepinizi kutluyorum. Ayrıca gece gündüz demeden aylarca tünel kazıp kalenin düşüşünü hazırlayan Ketboğa'nın usta ve mühendislerine de teşekkür ediyor. Bu zaferin ordumuza yeni zaferler getirmesini diliyorum. Daha alacak 80 kadar kalemiz var. Onların da sayıları büyüktür ama kendileri değil. Hepsini toplasanız Alamut, Şahdiz ve Maymun diz etmez. Bizi zorlasa zorlasa Lal ve Lamassar kaleleri zorlar ki onlar da 3 günden fazla dayanmaz. Sizi buraya hem zaferinizi kutlamak hem de bundan sonraki hareket şeklimizi konuşmak için topladım dedikten sonra Ketboğa'ya döndü. Komutan, zaferimiz ve sonrası hakkında ne düşünüyorsun? Ketboğa, hanımız tevazu buyurup bizi iltifatlarıyla onurlandırdılar. Zaferimizi kendilerinin azim, irade ve kararlılığına borçluyuz. Askeri dehanız daha nice zaferlerimize ışık tutacaktır. Benim kanaatime göre düşmanımız emanı hak etmiyor. Onlara Cengiz yasasını uygulamalıyız. Çünkü ilk teklifimizi reddedip bizimle savaştılar. Yenileceklerini anlayınca da eman dilediler. Onlar oyunu savaşın değil, kendi kurallarına göre oynadılar. Sonuçlarına da katlanmaları gerek. Batı seferine gelince, arkamızda pürüz oluşturabilecek hiçbir kale bırakmamalıyız. Hepsini düşürdükten sonra Bağdat, Suriye ve Mısır'a yönelmeliyiz diyerek sözlerini bitirince han Buka Timur'a söz verdi. Buka cesur, öngörülü ve ihtiyatlı bir komutandı. "Saygıdeğer hanım," diyerek düşüncelerini anlatmaya başladı. "Ben de Ketboğa gibi düşmanımızın emanı hak etmediklerini düşünüyorum. Ama Cengiz yasasını hemen değil, bölge tamamen temizlendikten sonra uygulamalıyız. Bazı kalelerin düşmesinde şeyhin yardımına ihtiyaç duyabiliriz. Bu nedenle şeyh ve akrabalarını devamlı kontrol altında tutabileceğimiz bir yerde, silahlardan arındırıp gruplara ayırarak her grubu bir tümenin gözetimine bırakalım. Son kararı zaferden sonra yine siz verirsiniz." Han bu kez "sen ne düşünüyorsun?" diyerek Köke İlkay'a söz verdi. Köke'nin en belirgin özelliği tedbirli olmasıydı. Fazla konuşmaz, çok düşünür ve geç karar verir ama verdiği kararlarda mutlaka doğru kararlar olurdu. "Saygıdeğer hanım," diyerek sözlerine başladı. "Şeyh, ailesi ve diğer esir askerler hakkındaki kararı birkaç ay ertelememiz yerinde olur. Bu süre içinde bölge tamamen kontrolümüze girer. Eman konusundaki görüşlerim ise diğer komutanlardan farklı değildir," diyerek sözlerini bitirdikten koruma amiri rulo içinde bir mektup getirerek hana teslim etti. Han mektubu açıp okuyunca suratı asıldı. Haberin iyi olmadığı belliydi. Bir süre önüne bakıp düşündükten sonra, "İki nizari fedaisini Münge Han'a suikast yapacakken öldürülmüşler," dedi. Bu sözler han otağında soğuk bir rüzgar estirdi. Ketboğa, "Ne zaman olmuş hanım?" diye sordu. "Bu sabah," dedi han öfkeli bir sesle. Daha sonra koruma amirine, "Bana Hürşah'ı getirin," dedi. Koruma amiri emri alır almaz hemen dışarı çıkıp çok geçmeden Hürşah'la birlikte içeri girdi. "Neler oluyor Hürşah?" dedi kızgın bir sesle han. "Neden söz ettiğinizi anlayamadım hanım." "Anlayamadın demek. Ben anlamana yardımcı olayım. İki fedaim bu sabah Münge Han'a saldıracakken korumalar tarafından öldürülmüşler," dedi. Hürşah şaşırmış gibi görünüyordu. "Hanım, ben dün akşamdan beri yanınızdayım. Bildiğiniz gibi ne fedaim ne de askerim var. Bunlar Alamut'un düşüşüne kendince tepki gösteren bağımsız gruplardır. Ben dün akşamdan sonra grubuma hakim değilim. Alamut'un yarısına söz geçiremediğimizi biliyorsunuz. Ayrıca huzurunuza ilk geldiğimde sizin ve Kaan'ın bağımsız gruplara karşı dikkatli olmanız gerektiğini söyleyen de benim." Han ona anlamak ister gibi uzun uzun baktı. "Şimdi gidebilirsin. Gerekirse çağırırım," dedi. Hürşah huzurdan ayrıldıktan sonra han Köke İlkay'a, "Buna ne diyeceksin?" dedi. "Hanım, yenilse de eman da verilse düşman düşmandır. Ellerine fırsat geçse hepimizi acımadan öldürürler. Emanı hak etmediklerine inanıyorum. Ama yine de son karar için savaşın bitmesini beklememizde yarar vardır." "Peki şeyhin söylediklerini ne diyorsun?" "Görüntü doğru. Yanlış bir şey görünmüyor. Ama..." "Ama ne?" "Şimdilik dost görünüyor ama uygun bir fırsat yakalarsa dostluğu unutacağından eminim." "O kadar eminsin demek." "Evet." Han biraz susup düşündükten sonra, "Değişik bir fikri olan var mı?" diye sordu. Kimse konuşmayınca, "Teslim olan bir düşmana karşı her zaman tedbirli olmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Bu sözleriniz doğru. Yalnız devletler değil, düşmana olan herkes tedbirli ve dikkatli olmak zorundadır. Düşman askerleri silahlarını zaten teslim etmişlerdir. Onlara esir muamelesi yapılsın, üzerleri aranarak sivri ve kesici aletleri varsa alındıktan sonra hepsi küçük gruplara ayrılıp her grup bir tümenin gözetimine verilsin. Hürşah ve akrabalarının ise Kazvin'de bir köşkte oturtulmasını sağlansın. Yalnız köşk günün her saatinde kontrol ve gözetim altında tutulurken nereye gittikleri, kimlerle konuştukları tespit edilsin. Diğer kaleleri düşürmek için yarın erkenden yola çıkıyoruz. Şimdi gidip hazırlıklarınızı yapın," diyerek komutanlarına huzurdan ayrılmaları için izin verdi. Odasında yalnız kalmıştı. Elini çenesine yaslayıp düşünürken koruma amirine, "Bana Hürşah'ı çağırın," dedi. Han'ı selamlayarak huzurdan ayrılan amir çok geçmeden Hürşah'la birlikte geldi. Han Hürşah'a, "Seni affettiğimi biliyorsun. Beni bu kararı verdiğime pişman ettirecek davranışlardan sakın. Adamların komutanlarımın gözetimindedir. Senin ise kent dışına çıkmaman koşuluyla şimdilik Kazvin'de oturmana izin veriyorum. Biz diğer kalelerin fethine devam edeceğiz. Sana ihtiyacımız olursa çağırırım. Gelirsin. Bir isteğin var mı?" Hürşah saygılı bir dille, "Öncelikli isteğim Yüce Han'ın sağlık ve esenlik içinde olmasıdır. Bunun dışında özel bir ricam olacak," dedi. "Neymiş?" diye sordu han. "Çarıkçı Türkmen obasında bir sözlüm var. Onunla evlenmek için kavilleşmiştik. Evliliğimizin gerçekleşmesi için Yüce Han'dan izin vermesini rica ediyorum dedi. Han böyle bir şey beklemiyordu. Doğrusu önce onun şaka yaptığını sandı, sonra doğru söylediğini anlayınca güldü. 40. ayrımın sonu. Sayfa 422.